Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi, aynı zamanda Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin başlangıcında kullandığı Türkçe cümlelerden hareket ettik ve 70 yıldır hiçbir şey mi değişmedi? Türkiye bağımsız dış politikasını nasıl başkalarına emanet eder sorunu üzerinde konuştuk, tartıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Aşağıdan 3 noktaya dokunacak Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi sosyal medya, Twitter üzerinden yapacağım. Diğer dostları çağıracağız. Hep beraber oturup konuşacağız. Çünkü gazetelerin içinde ne olduğunu gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki evet ya, 70 yıldır hiçbir şey değişmemiş. Hala aynı hamaset üzerinden gidiyor. Yayının sonunda okuduğum Nazım Hikmet'in 23 Centlik Askere Dair şiirinden sonra çok şey değişmemiş. Ama o askerin kimliği, hani demir yumruğuyla vurduğu son darbe 1922 yılının 9 Eylül'lüdür diyor ya, bu ülkenin bağımsızlık mücadelesine atıfla, o günden bugüne hiçbir şey değişmemiş. Bir yandan gerçekten özgürlüğü savunanlar var, bir yandan bunu parti politikası olarak insanlara sokuşturmaya çalışanlar. Dün sosyal medya üzerinden büyük infial yaratan olaylar. 16 yaşında bir genç kız babası tarafından öldürüldü ve annesi, biliyorsunuz, dedi ki onun babasına katil demeyin, kızının üzerine titrerdi. Sonradan ortaya çıkan olaylar gösterdi ki bir gencin hayatını demir parmaklıkların ardında geçirmesiyle sonuçlanabilecek bir olayda, yani yardım etmeye çalışırken katil olması olayının ardından ortaya çıkan gerçeklik, herkeste yardım duygusunu süper zedelemeye başladı. Nasıl? Zaten bizim zedelenmişti o duygumuz. Kızılay'ın üzerinden yürütülen vergi kaçırma faaliyetini, özür dilerim, vergiden kaçınma faaliyetini gördüğümüz zaman bunu düşünmüştük. Ama şimdi bir yandan da sosyal yardımlaşma hikayesinin düzeyi tartışılıyor. Bugün Hürriyet Gazetesi sürmanşetten bu haberi duyurmuş ve Ankara'da yaşanan Şeyma'nın, 16 yaşındaki Şeyma'nın babası tarafından öldürülmesinin ardından kadınların babaları tarafından uğradıkları şiddete ilişkin olarak sosyal medyada paylaştıkları mesajlar dizilmiş alt alta. Öyle ağır şeyler var ki aslında bu insanların hala yaşıyor olması sadece tesadüflere bağlı, biliyor musunuz? Adını doğru koyalım, tesadüflere bağlı. Öldürülmemişler sadece, ama olabilirdi. Sadece o istatistiklere, kadın cinayetlerinden oluşan o duvara bir tuğla olmaları bir tesadüfe bağlı sadece. Bakın birkaç tanesini okuyayım. Babam erkek arkadaşımla gördü, sokakta döve döve eve getirdi. Ağzım yüzüm kanlar içindeydi, kolum kırıldı. Bir Allah'ın kulu da müdahale etmedi. Sevgilim olduğunu öğrendiğinde babam okuldan kaydımı sildirmiş, üstümde tahtalar kırarak beni dövmüştü. Korkudan altıma işemiştim. Ne değişmiş? Hani konuştuk ya biz James Jeffrey'nin yayın arasında çok mesaj gelmiş. Yani niye James yazıyorsun, James diyorsun diye. O Nazım'ın 50'lerin başında Kore Savaşı konusunda Amerikan Savunma Bakanı John Dulles'ın sözleri üzerine yazdığım Mr. Dallas hikayesinden kaynaklanan bir şey. Telaffuzunu öyle yaparak özellikle Nazım'ın şiirine bir atıfta bulunmaya çalıştım. Derdim oydu. Şimdi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Suriye konusunda atılacak adımları duyuracak. Cümle saçma geldi değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında Suriye konusunda atılması gereken adımları duyuracak. Ve dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen Suriye konusunda bir genel görüşme açılması önergesi bilin bakalım kimlerin oylarıyla reddedildi. Efendim? Evet. Evet. Alman Hristiyan Demokratlarıyla ayrılıkçı Tamil gerillalarını. Öyle, onlar müdahale etti. Onun yerine dendi ki tamam ya, önümüzdeki hafta hükümet bilgi versin. Ya hükümet bilgi versin diyorsun. Tayyip Erdoğan partisinin sorunuymuş gibi bu. Partisinin grup toplantısında konuşuyor. Hiç içiniz acımıyor mu bunu duyduğunuzda? Türkiye'de siyasetin nasıl gittiğini göstermiyor mu bu işte? Ya bendensin ya değilsin, ya arası yok, bu kadar kardeşim. Arası yok. Bendensen anlatırım ben sana. Ha, dinlemek mi istiyorsun? Canlı yayınla verecek zaten. Bütün haberimin kanalları eşek gibi verecek o toplantıyı nasıl olsa. Son ayrıntısına kadar. Mecbur. Korku dağları beklemiyor ki. Korku hepsinin içinde yaşıyor, yüreğinde. Oradan izle. Ya ama bu ülkenin sorunu AKP'nin sorunu değil ki. Aksini iddia edebilecek biri var mı içinizde? Bu ülkenin sorunu. Neden bir partinin grup toplantısında konuşuluyor? Ve burada Hürriyet gazetesi bile manşet yaparken Erdoğan'ın dünkü ifadelerinden masaya vefa istiyoruz sözünü çıkartıp koymuş. Yani Soçi'deki bildirgenin Suriye konusunda atılacak adımlar konusunda Türkiye'nin Rusya'dan vefa beklediğini söylüyor. Vallahi vefa arıyorsanız İstanbul'da Bozası çok güzeldir. Takılın oraya. Oradan vefayı bulursunuz. Çünkü ulusların hayatında vefa yoktur. Ulusların hayatında kendi milletlerinin çıkarı vardır. Tıpkı bu sabah konuştuğumuz gibi. Hani sosyal medyada şimdi insanlar anlatıyor ya, yansın Suriye, yıkılsın İdlib falan. Evet. Evet. Evet kardeşim. Orada ölecek bir Mehmetçiğin yaşamından daha mı önemli bunlar? 10 günde 13 cenaze kaldırdık biz. 13 şehit cenazesi. Ve bunu konuştuğun zaman insanlar diyor ki sana, vatana ihanet bu. Değil. Değil. Tam tersine bunu konuşmamak, konuşamamak vatana ihanettir. Vatan evladıdır çünkü orada ölen. Onların da anası babası var. Onların da aileleri var. Geleceğe ilişkin hayalleri var. Ve emin olun Diyanet İşleri Başkanı'nın 10,5 katrilyon lirayı ezerken gönül rahatlığıyla dev gev söylediği gibi hayalleri şehadet falan değil. Hikaye bu. O çocuklar yaşamak istiyor hepsi. Hepsi yaşamak istiyor o çocukların. Ama Türkiye'de ölüm kutsanıyor sadece. Yaşam üzerinden konuşmuyoruz biz. Niye? E konuştuğun zaman vatan aynı oluyorsun. Vatana ihanet. Şimdi size vatanın nasıl savunulduğunu, vatan kaynaklarının nasıl dağıtıldığını birazdan iki gazete sonra başka bir örnekle anlatacağım. Diyeceksiniz ki evet ya, adam vatanını çok seviyormuş, onun için yapmışlar. Helal olsun. Ama bakın bugün Cumhuriyet'in sürmanşeti kuzuların sessizliği. Yok yani o ünlü filmden hareketle olan değil. Ha bu arada film demişken ya, dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten beni de yola getiriyorsunuz bu şekilde. Çünkü dün yayında Oscar'lar üzerinde konuşulurken benim de çok sevdiğim bir oyuncu Laura Dern'le ilgili konuşulurken ben dedim ki Desperate Housewives'da bile, yani o dandik dizide bile kadın ben oyuncuyum diye bağırıyordu. Kafamdan geçen o değildi. Big Little Lies'ti. Ama sağ olun o kadar çok izleyeceğimde tak tak tak tak tak tak diye yerleşti ki bir dakika o değildi. Hepinizle gurur duyuyorum. Gerçekten hepinizle gurur duyuyorum. Sağ olun düzelttiğiniz için. En büyük teşekkürü de adını analım. İlk o söyledi çünkü. Öyle değil o işler diye. Ayla Kalyoncu. Sağ olsun Ayla Hanım. Çok teşekkür ediyorum düzeltmeniz için. Şimdi bu hikayeler olurken bizim burada konuştuğumuz şey Anthony Hopkins'in oynadığı Dr. Lecter rolü falan değil. Kuzuların sessizliğinden kastımız bu değil. Burhanettin Kuzu'dan bahsediyoruz biz. Bildiğin 15-16 saat önce gecenin köründe muhtemelen çişe kalktıktan sonra atılan bir tweetle partisinin liderini savunmak değil burada önemli olan. İranlı bir uyuşturucu baronunun Türkiye'de cezaevinden tahliyesine aracılık ettiği gibi çok ağır bir iddia var ortada ve ağzını açmıyor Burhan Kuzu. Oysa ortada bir kare fotoğraf var. Şimdi soruyorum bu yayını izleyen samimi dindar insanlara, size sesleniyorum ya. Lütfen bir dinleyin beni. Böyle bir uyuşturucu baronuyla, üstelik ben bu adamı tanımam demesine rağmen bir fotoğrafı çıksaydı bir CHP'linin, bir HDP'linin ne yapardınız? Sosyal medya ana baba günü olurdu değil mi? Hani birilerinin söylediği gibi çöp bu, çöp, çöp, sosyal medya çöp. Al sana çöplüğün gibi. Ağzını açmıyor bir insan evladı. Üstelik bu ülkenin savcıları, hakimleri diyor ki bize baskı yaptı. Bize baskı yaptı. Bir hakim çıkıp Hakimler Savcılar Kurulu'na verdiği ifadede diyor ki beni arayıp dedi ki İran'la ilişkilerimiz bozulur. Bu adam tahliye edilmeli. Ve bir uyuşturucu baronunun ardından kuzuların sessizliği devam ediyor. Ağzını açmıyor. Niye? Çok iyi biliyor ki adalet denilen şey ondan yana. İşte o yüzden siz anlatıyorsunuz yani masaya sadakat istiyoruz. Masaya sadakat. Vallahi kusura bakmayın şu adalet düzeni içinde ben bir tek isminden hoşlandığım için Zigon'a gösteriyorum o sadakati. Zigon daha iyi. Masanın tamamına sadakat gösteremiyorum. Burhan Bey'le ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi. Bir şey geçer mi aklınızdan? Yoksa Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olarak hayatına devam mı edecek? Baş danışman sıfatıyla, eşek yüküyle para kazanmaya devam mı edecek? Ama Türkiye'de biriyle ilgili bu kadarcık şey ortaya çıktığında, ortalık yanıp yıkılırken niye Burhan Bey'le ilgili olunca kuzuların sessizliğine bürünüyorsunuz? Burhan Kuzu baskı yapmadım derken HSK'nın zindaşlığının tahliyesine ilişkin dosyayı İstanbul'a gönderdiği öğrenildi. Ay hadi inşallah. İnşallah o kadar hasretle bekliyorum ki bu dosyanın sonunu. O kadar hasretle bekliyorum ki. Çünkü bu kaçabileceğiniz bir şey değil. Bu Fethullah Gülen'le aynı çorbaya kaşık sallamakla aynı değil. Niye biliyor musunuz? Orada kalabalıkta eriyip gidiyordunuz. Çünkü arada 1000 tane tip vardı. Ayağındaki çoraplarla ayaklarını üst üste koymuş, aciz şekilde verdiği poşeti elinde tutan zavallı gazetecilerle mesela kıyaslanamaz bu. Gerçekten alelacele başını örten meclisteki insanlarla, AKP'lilerle kıyaslanamaz. Yalnızsınız o masada. Yalnızsınız ve boru gibi görünüyorsunuz Burhan Bey. Boru gibi görünüyorsunuz o yemekte. Ve bu insanların ifadeleri emin olun başınızı yakacak. Ve çok ciddi söylüyorum, bu ülkede herkes çok sevinecek buna. Niye biliyor musunuz? Herkes o kadar çok vatan haini dediniz ki, vatana ihanetin ne olduğu bu tek kare fotoğrafla görülüyor zaten. Göreceğiz biz bunu ya, göreceğiz. Göreceğiz. Adımız kadar eminiz hepimiz. Göreceğiz bunu. Bunun bedeli ödenecek. Bir uyuşturucu baronu Türkiye'den ne karşılığında kaçırılıyor? Cezaevinden nasıl salınıyor? 3 gün sonra yakalama kararı çıkıyor. Aranıyor adam ve deniliyor ki tüh ya, kaçmış. Kaçmış ya. Çok ayıp. Bu üstünüze kaldı Burhan Bey. Gerçekten bu üstünüze kaldı. Hiç kıvırmayın, kıvranmayın, bu üstünüzdedir artık. ABD ve NATO fırsatı kaçırmadı. Türkiye ve Rusya İdlib'de çatışma tehlikesine sürükleniyor. İdlib kent merkezinde ilerleyişini sürdüren Rusya destekli Suriye ordusu 8 yıl sonra Şam'ı Halep'e bağlayan M5 karayolunun tamamında kontrolü sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli gruplar Serakib'e bağlı Nayrab köyünde Suriye helikopterinin düşürüldüğünü ve 2 pilotun öldüğünü bildirdi. Suriye ordusu dün muhaliflerin ele geçirdiği köye akşam saatlerinde yeniden girdi. İlk yerinde çok uzun konuştuk. Ben çok durmayacağım üzerinde. Çünkü muhtemelen yarın zaten biz bunu konuşmak zorunda kalacağız. Bir partinin grup toplantısında o partinin genel başkanı Türkiye'nin politikasını açıklayacak. Ne kadar saçma bir cümle değil mi? Çok saçmalı değil aslında. Yaşadığımız tam olarak budur zaten. FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. İstihbarat raporları ve MGK kararına rağmen FETÖ'nün taleplerini karşılamada meclisin araç olarak kullanıldığını, örgütün devlete toplu olarak yerleştirilmesi için yasaların çıkarıldığını belirtti. Yargıya FETÖ'cülerin atandığını, TSK'da tasfiye yapıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, devleti FETÖ'ye Erdoğan teslim etti dedi. 215 bin kişinin baylok listesiyle 15 Temmuz HTS kayıtlarının açıklanmasını istedi. Açıklasınlar ya, görelim bakalım kimler ne yapmış. Şam'a girme planlanmalı. Efendim? Devlet Bahçeli. MHP lideri, yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad. Türk milleti gerekirse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı. Rusya iyi niyetli değildir. Hükümet ilişkileri gözden geçirmeli dedi. Bu arada 1999 depremini Elazığ ve Malatya depremiyle kıyaslayanlara da ağır laflar geçirdi. Ama bunun bir önemi yok. Gerçekten bir önemi yok. Çünkü laf geçirdiği insanlar siyaseten ortakları, hiç kimsenin salladığı yok. Bence bu cümlede de sallanacak bir şey yok zaten. İyi Parti lideri Meral Akşener ise 5 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gerekeni yapın dedi. Nedir gereken? Nedir Meral Hanım, hakikaten size soruyorum. Nedir? Tası tarağı toplayıp Suriye'ye girmek mi? Yapalım hadi. Hadi yapalım ya. Hakikaten yapalım. O zaman 10 sene önce, 10 yıldır da daha doğru söyleyelim. Ahmet Davutoğlu başkanlığında, Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen politikadan ne farkınız kalacak? Onlar da öyle anlattı. Gireriz dümdüz ederiz. Şamil Tayyar ne diyordu? 3 gün ya 3 gün girer çıkar dümdüz ederiz. Ne oldu? Sakıncalı nişanlı. Günün ilginç haberlerinden biri Mehmet Kızmaz yazmış. Silivri cezaevinde tutuklu bulunan grup yorum üyesi kardeşiyle görüşen Ebru Yeşilırmak'ın aynı cezaevinde tutuklu olan nişanlısıyla görüşme talebi cezaevi yönetimince uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Yeşilırmak'ın itirazını karara bağlayan infaz hakimliği de görüşme talebini sakıncalı buldu. Sakıncalı. Görüşmesinler. Burhan Hoca'nın görüşmelerine ne diyorsunuz? Yemek yemelerine falan filan mesela. Zindaşti bir uyuşturucu baronu. Onu konuşmayalım. Cennet tacirleri. Dikkat. Milli Eğitim Bakanlığı destekli tarikat çocuklara abdestli ölürlerse cennetlik olacaklarını öğütledi. Çok özür dilerim. Ankara'da hava acayip soğudu. Yani son bir haftadır böyle. Bugün acayip bir kar yağıyor. Biraz böyle boğazda şey var. Diyanet İşleri Başkanı'ndan sonra Milli Eğitim Bakanlığı izinli Nakşibendi tarikatı da cennete nasıl gidileceği üzerinden din sömürüsü yaptı. Tarikatın okullarda dağıttığı kitapların seviyesi ilkokul düzeyine indi. Ufka Yolculuk kitabında 6 ile 10 yaş arası çocukların cami eksenli yaşamaları istendi. Cuma gününün Müslüman bayramı olduğunu belirten kitabın Manevi Hazırlık Abdest başlıklı bölümünde abdest mikroplardan korur, hepimiz abdestli gezmeliyiz ifadeleriyle abdestin günahları sileceği anlatıldı. Bir dakika ya, bir dakika. Bu konuda çok ileri gitmeye gerek yok. 15 Temmuz darbe girişimiyle 251 insanımızı öldüren aşağılık çetenin lideri, sümüklü vaiz abdestsiz gezmiyor mesela. O zaman Diyanet'in bu sözlerine göre günahı yok onun. Yanlış mı? Cümleyi bir daha okuyayım mı size? Abdest mikroplardan korur, hepimiz abdestli gezmeliyiz ifadeleriyle abdestin günahları sileceği anlatıldı. Bu yayını izleyen dindarlar neredesiniz siz? Neredesiniz ya? Soktunuz kafanızı kuma yine değil mi? İşinize geliyor çünkü sonra anlatıyorsunuz. Biz Allah rızası için oradaydık. Yalan söylüyorsunuz. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Sesinizi çıkartmadığınız sürece bu pisliğe ortaksınız siz. Hepiniz. Hiç kıvırmayın, sağa sola bakınmayın. Bu yayından rahatsız olun. Olun. Olmanıza rağmen gelin. Geleceksiniz. Çünkü biliyorsunuz ki burada doğruları konuşuyoruz biz. E o zaman tamam, sildik. O zaman tamam. O aşağılık çetin liderinin hiçbir günahı yok. Abdestsiz gezmiyor adam. Gezmiyor. Ayrıca kim abdestliyken Allah'a kavuşursa şehit olur ifadesi yer aldı. Bunlar yalan çocuklar. Yalan. Çocuklarınıza anlatın. Bunlar yalan. Niye biliyor musunuz? Hayyam'ın söylediği gibi kimsenin gitmediği, gidip de dönmediği bir yer ne özlenmeye ne korkulmaya değer. İnanacaksanız inanın. Ama bunları 6 yaşında çocuğun kafasına çakmaktan vazgeçin. Onlar dünyayı çok daha iyi sorguluyorlar. Sadece abdestli diye bir insanın yaptığı hırsızlığı görmezden gelecek insanlar değil onlar. Yapamazsınız bunu. Ama Sabah gazetesine bakın, bambaşka bir hayat var Sabah gazetesinde. Kuruluş Osman'a 3 yeni isim katıldı. Ne diyorsun? ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna 10. bölümden itibaren Yurdaer Okur, Burak Çelik ve Çağrı Şensoy da dahil oldu. Hadi bakalım ya. Ya ben de diyorum, içimde bir rahatlık var. Sabah kalktığımdan biri hayırlara vesile olsun. Buymuş demek ki. Demek ki buymuş ya. Evet işte 3 isim daha. Çok daha güçlü artık Kuruluş Osman. İnşallah işte Depar Vahidettin'e de çok iyi bir kadro yapmaya çalışıyoruz. Çok şık olsun böyle kadrosu. Mesela müzikleri Yavuz Bingöl yapsın. Bence lazım. İçinde bir takım diyalogları yazacak insanlara yönelik benim aklımda bir isim var. Az sonra açıklayacağım onu. Çünkü zaten çalışmalara başlamış belli ki. Kılıçdaroğlu, aynaya bak FETÖ'yü görürsün. MHP lideri Bahçeli söylüyor bunu. Sabaha manşet oluyor düşünsenize. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış. Boy aynasına baksa ayağını da görecek, boynu da. Devlet Bey, herkese yakışır şu sözler de size yakışmaz ya. Niye biliyor musunuz? Eskiden söylediğiniz sözler çıkar karşınıza. Ve insanlar size sorar. Bakın, bütün saygılarına rağmen biri çıkıp karşınıza sorar. Der ki bir dakika ya. Siz bu örgütle ilgili olarak devlete yerleştirdiler diyerek Erdoğan'ı hedef göstermiştiniz. Ne değişti? Belalarını buldular. Başkan Erdoğan, başkan Suriye'de atılacak adımları bugünkü grup toplantısında açıklayacağını söyledi ve sert mesajlar verdi. Kime? AKP grubuna. Vallahi benim üstüme alınmadım. Çok ciddi söylüyorum. Eğer hepimizi ilgilendirse bu ülkenin Cumhurbaşkanı anayasanın 104. maddesi gereğinde devletin kurum ve kurullarıyla uyumlu çalışmasını gözetmek zorunda olan. Bakın, gözetmesi rica edilmiyor 104. maddede. Gözeteceksin diyor. Gözeteceksin sana. Öyle diyor. Bana söylese herhalde hepimize anlatırdı değil mi? Demek ki bana söylemiyor. Vallahi benim umurumda değil o yüzden. Geç. Geç. Başbuğ FETÖ'yle mücadeleyi layıkıyla yaptı mı? Yazan Şebnem Bursalı. Ya insanda bir parça utanma olur. Bir parça bak. Bir zerre, hani öyle derler Urfa'da falan, Diyarbakır'da çok. Zerre-i miskal, toz tanesi kadar utanma olur insanda. Bahsettiğin insan, bak İlker Başbuğ bence eleştirilmeyecek bir insan değil. Pek çok hatası var. Pek çok hatası var. Çok tepeden bakan bir insan. Kendisinden önce gelen Hüseyin Kıvrıkoğlu geleneğini bence sürdürmüş insanlardan bir tanesi. Çok tepeden bakan bir insan. Ama bunu söyleyemezsin o insana. Sen Fethullah Gülen'in yanında çorabınla halıya basarken o adam orada değildi. Sen atıyordun taklayı. Bunları konuşmayalım. Tabii canım, utanmak lazım ama insanda oluyor işte. İnsan olmak şart. Öbür türlü zor. Kahraman şehitleri on binler uğurladı. Belalarını buldular. Onları şehit edenler. Ne oldu? İçiniz soğudu mu? İyi o zaman, vallahi sorun yok. Bence tamamdır. Hiç sıkıntı yok hem de. Neyse biz devam edelim. Sabah da gördüğümüze göre bir günü okuyabiliriz. Savaşta ısrar yıkım getirir. İdlib üzerinden süren gerilim felaket ve ölümden başka bir şey vaat etmeyen gelişmelere gebe. Gözlem noktalarında ısrar ediliyor. Dünyanın gözü İdlib'e çevrilmiş gibi alt başlıklar atılmış. En mutsuz nesil 90'larda doğanlar diye bir haber var. Ozan Gündoğdu'nun haberi. Ailelerine bağımlılıktan kurtulamayan çocuklara ayna tuttuk deniliyor. Deniliyor ki Cumhuriyet tarihinin en mutsuz kuşağı olarak tanımlanıyorlar. 90'larda doğdular. AKP'den başka hükümet görmediler. Bugün 20'li yaşlarını süren 11 milyon 701 bin genç kayıtlı işsizlerin yarısı. Üçte biri ne eğitim görüyor ne de istihdamda. İşsizlik ve düşük ücretler yüzünden aileye bağımlılar. Gençlerin çoğu üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre iş arıyor ve ümidini kaybedip eve kapanıyor. Bir kısmı ise üniversite sıralarında şimdilik vakit geçiriyor. Mezun olduklarında işsizlik onları bekliyor olacak. Bak, işsizlik kader mi? İşsizlik kader mi? Vallahi hangi siyasi görüşe yakın olduğunla alakalı. Şimdi şundan bahsetmeyelim. Dün yayınlanan bir rapor eşliğinde bütün dünyanın ne konuştuğu anlatılıyordu ve deniliyordu ki Uluslararası Çalışma Örgütü ILO işsizlik konusunun artık bittiğini, işsizlik yerine çeşitlendirilmiş yeni işlerin konuşulduğunu, işte internet üzerinden yayıncılık, satışlar falan filan, bütün bunların konuşulduğunu söylüyor. Ama bak güzel kardeşim, senin için işsizlik niye kader biliyor musun? Gazetede başka bir haber var. Dur önce şunu okuyayım. Diyanet tanıtım için 4 milyon lira harcadı. Haram zehir zıkkım olsun benim vergimden düşen her kör kuruş. Kurslarda bir tuğlası olana cennet ev verilecek, cennette ev verilecektir diyerek halktan yardım isteyen Ali Erbaş'ın başkanlığını yaptığı Diyanet'in temsil ve tanıtma adı altındaki yıllık harcaması 4 milyon liraya ulaştı. 4 milyon, 4 trilyondan bahsediyoruz ya. 4 trilyon. Yüz binlerce personeliyle dev bir orduya dönüşen kurumun 1,5 yıllık personel gideri ise 10 milyar lira. Kaç? 10 milyar, 10 katrilyon. Haram zehir zıkkım olsun benim vergimden harcadığınız her kör kuruş. Ama işsizlik kim için kader? Bak güzel kardeşim, gazetede içeride bir haber var. Bu haberi insanlar okumalı. Neden okumalı? Çünkü İsmail Arı'nın küçücük haberinde bu işin aslında nasıl geliştiği anlatılıyor. Bakın haberin başlığı: AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sohbet etkinliği için Hasan Kaçan'a 187 bin lira ödemiş. Ne ödemiş? 187 bin sohbet için. Vallahi çok özür diliyorum ama giderek beni daha çok kızdırıyorsunuz. Adama sohbet için, haberde birazdan okuyacağız, günlük 23 bin lira vermiş. Günlük 23 bin. Biz burada 4,5 senedir car car car konuşuyoruz. Ne var ortada? Denizaltı yok da. 2 kişilik denizaltı yok hala. 5. senenin içindeyiz. Dur bak. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Hasan Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi 8 gün olarak belirtildi. İBB'ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri şirketi 22 Haziran 2016'da Herodot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği adı altında bir ihale yaptı. İhale nedir? Herodot Cevdet Sohbet Etkinliği. İhaleye kimler katılabilir? Haliyle Herodot Cevdet, değil mi? Bak çok güzel ihale mantığı. Ciddi söylüyorum. Ben de Ünsal Ünlü ile sohbet etkinliği düzenleteceğim. Bileceğim ki Ünsal Ünlü olan gelsin kardeşim. Dur. İhaleye tek başına katılan Kaçan, hayır başka yok çünkü tek, Kaçan'la 93.750 liralık iki ayrı sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından 187.500 liralık ödeme yapıldı. Bak 187.500 liralık ödeme. Dur daha bitti mi ya? Dur. Sözleşme 8 günlük yapıldı. Ha sen de böldün tabii. Kaçınılmaz, bizde yapılır. Günlüğü 23 bin liraya geliyor ya. 23. Allah razı olsun, bir söyler misiniz? 23 bin liralık ne anlatılmış olabilir? Çok rica ediyorum. Şimdi anlıyor musunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi neden teslim edilmek istenmedi? Ve 807 bin fark kafaya yenildi. Neden? Bak gerekçesi bu. 187 bin lira. Güzel iş, 23 bin lira. Allah bereket versin, ne olacak ya? Vallahi ben var ya, 23 bin liradan bahsediyoruz ya. Tesadüfe bak, 10 asgari ücret ediyor. 8 çarpı 10, 80 asgari ücret ödenmiş. Nerede? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Niye? Herodot Cevdet'le tarih sohbetleri. Ya kim yapacaktı? Tabii ki Herodot Cevdet. Şimdi anlıyor musunuz? Adam canı pahasına niye savunuyor bu iktidarı? Kaçınılmaz. Mecbur yapacak. Ekmek, ekmek, ekmek. Herkes ona bakıyor. Ekmeğimdeyim, işimde gücümdeyim. Haliyle çok normal. Anladık biz onu zaten. Senin ekmek bayağı sağlam ekmek. Helal olsun. Bravo. Devam, devam. Devam durduğunuz hata. Sözcü içeride Suriyelileri besleyip dışarıda Suriye ile savaşan tek ülkeyiz manşetiyle çıkmış. Rusya ve Amerika yüzümüze gülüp sırtımızdan hançerliyor denilmiş. 5 şehidimizin fotoğrafları alt alta dizilmiş ve dün partilerinin grup toplantılarında konuşan genel başkanların mesajları. Erdoğan bugün konuşacak. Türkiye Orta Doğu egemenlerinin taşeronluğuna soyunmamalı. Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye Şam'a girmeyi planlamalı ve zalimleri yerle bir etmeli. Devlet Bahçeli. Mikrofon delikanlılığını bırakın ve Suriye'de gereğini yapın. Meral Akşener. Ve Erdoğan da dün demiş ki Suriye rejimi Mehmetçi'ye saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecek. Eyvallah da bizim askerimiz ölüyor. Ölüyor. Onlar bedel ödüyor. Bizim asker ölüyor. Anka Park oldu Hayalet Park. Bu haberi bazılarınız gözden kaçırdı. Yavuz'un haberi, Yavuz Alatan'ın haberi. Ankara'da biliyorsunuz Atatürk Orman Çiftliği arazisine sadece FETÖ'ye peşkeş çektiği arazilerle yaptığı hırsızlıkla, ben demiyorum Bülent Arınç diyor, 750 milyon dolar harcayan Melih Gökçek döneminde o prestij projesi olarak anlatılan Anka Park dün iflas etti. Kesin olarak. Gişeler kapatıldı. Artık yok öyle bir kuruluş. Ve 100 personel, orada çalışan 100 kişi işten çıkarıldı. Ha, hepinizin aynına aklına aynı şey geldi. Oradaki oyuncaklar ne oldu? Kaldı. Kim eğlendi? Vallahi bir Melih Gökçek benim hatırladım ama ben de çok eğlenmiştim o gün, hatırlarsınız. Galiba hafızam beni yanıltmıyorsa 2018'in sonundaydı. Hatırlıyor musunuz? Bir grup gazeteciyi topladı, kendine yakın olanları, şakşakçıları. Bir grup siyasi, evet efendim, sepet efendim. O şeye bindiler. Ne denir o? Parkın üzerinde gezen roller coaster'a. Ve roller coaster kaldı orada. Sonra kurtarma aracıyla alındı oradan. Ama bunu kim kurtaracak? 750 milyon dolar diyorum ya. Ya kardeşim 750 milyon dolar. Bak 750 milyon dolar nedir biliyor musun? 750 milyon dolar. Bu ülkede senin çok gelişmiş ama gerçekten çok gelişmiş en az 2 tane uluslararası standartta hastane yapabilmen demek. En az iki tane üstelik. Uluslararası standartta cihazlarıyla, hekimleriyle hepsi birlikte. 750 milyon dolar dediğin senin dünyanın en prestijli okullarından, en prestijli üniversitelerinden birini yapabilmen demek. Ama gerek yok. Anka Park'ta dandik oyuncaklarımız var bizim. Artık hepsi Ankara halkının. Hadi gözümüz aydın. Kaldı. Elimizde son sahibi olduk. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Birilerini bulacağız. Böyle hani bir tarikattan paylaşmak üzere, tarikatla paylaşmak üzere para çalan bir belediye başkanları olan bir ülke bulacağız. Onlara çakacağız artık. Yani yerlerse. Yoksa elimizde kaldı 750 milyon dolar. Bunun hesabı kime sorulacak? Sorulacak. Sorulacak kardeşim, emin ol. Bu hesaplar çıkacak. Bu hesaplar çıkacak. Rahat ol sen ya. Rahat ol. 750 milyon dolar diyorsun. En acısını bak yazmış Selahattin Cam. Hani tank palet fabrikasının kurtulması için 50 milyon dolar gerekiyordu ya. Ondan 15 tane demek bu. 15 tane. Ne kadar acı değil mi? 750 milyon doları. Develendi bu para. Gitti. Ha bunu tartıştığın zaman vatan aynısın. Halt etmişsiniz siz ya. Asıl bunu tartışmamak vatana ihanet. Hem de düpedüz ihanet. Daha ötesi yok. Gerçekten ağır ihanet bu. Devam edelim. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in bugünkü manşeti çıkmazdan dönülsün. Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Suriye Savaşı'nı yakından takip eden uzmanlar Türkiye'nin İdlib konusunda müzakereye öncelik vermesi ve aşamalı olarak Suriye'den çekilmesi gerektiğini söylüyor. Tansiyon düşmüyor, Rus heyeti geri döndü, Kremlin Soçi'yi işaret etti. Ama James Jeffrey geldi. James Türkçe konuştu. Şakıdı adam ya. Şakıdı. Yalnız biri bir dürtse mi acaba Nazım'ın şiirinde söylediği gibi? Galiba sizden sakladılar Mr. Dallas diyor ya. Galiba size söylemediler Hacı abi. Çünkü orada arada şey dediniz ya, şehitlerimiz var. Ondan sonra şehitlerimiz var dedikten sonra başınız sağ olsun denmez. Başımız sağ olsun denir. Ha, gerçi sizin için askerin bir önemi yok. Çünkü asıl şov cümlesini ettiniz değil mi? Doğru, bizim başımız sağ olsun. Siz nasıl olsa hep sağsınız. Hep salimsiniz. Hiçbir sıkıntınız yok. Kılıçdaroğlu, devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Erdoğan'dır. Devam edelim. İTÜ'de öğrencilere ceza yağdı. İTÜ yönetimi okul içindeki kantinlerde fahiş fiyatlara karşı boykot başlatan ve öğrenci kantini kuran öğrencilerden 14'üne ceza verdi. Niye? Kurmasaydı. Kurmasaydı. Ama sorsan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin pahalanması haksızlık. Ama burada yapılan normaldir. Çok normal ya. Evet, yani bence de bir sıkıntı yok aslına bakarsanız. Doğru. Zaten geneline baktığın zaman o havayı da alıyorsun gazetelerin, iktidar gazetelerinin içinde. Bak mesela Yeni Şafak çok ağır bedel ödeyecekler manşetiyle çıkmış bugün. Çok ağır bedel ödeyecekler. Hep ileri dönük. Hep geleceğe matuf. Hep. Ödeyecekler. Ne zaman? Öder onlar. Sen rahat ol. Nasıl öder? 13 şehit verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana mutabakatını ihlal ederek bir haftada 13 Türk Silahlı Kuvvetleri personelini şehit eden Şam rejimine gereken cevabın verildiğini söyledi. Harekatın daha da güçlü devam edeceği mesajını veren Erdoğan, bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler dedi. Eyvallah, ölen askerlerimiz ne olacak? Şam'a girmek planlanmalı. Devlet Bey, bence tutmayın ya. Tutmayın, bırakın artık. İbrahim Karagül, bak şimdi. Gerçekten kafa uçtuğu zaman bu konuya nasıl bakılıyor? Başlıkları bir dinler misiniz alt alta? Size sadece 4 tane başlık okuyacağım. İbrahim Karagül, ben yazının içini de okudum ama hakikaten değmez. Hakikaten beyninizi yaktığınıza değmez. Dikkat dinleyin. Laskiye'den Kamışlı'ya her yer hedef olabilir. Ne diyorsun? Operasyon dönemi bitti. Savaş dönemine geçildi. Ağır bir bedel ödetilecek. Saldırının arkasında ne var? Libya mı, Doğu Akdeniz? Ya hakikaten bizim Libya vardı Hacı abi ya. Bir Libya vardı bizim. Daha geçen hafta bu Hafter sahtekar, terörist bu falan. Ne oldu Libya'ya? İlk kendine sordum ama bir daha sorayım. Duymayanlar olabilir. Libya'da petrol mü kurudu? Doğalgaz rezervi içine mi kaçtı Libya'nın? Ne oldu? Hiç konuşmuyoruz. Türkiye İdlib'deki oyunu gördü. Nasıl bozacağını biliyor. Bekleyin. Burada bekleyebiliyor muyuz? Tamam, ben bekliyorum. O zaman dönersen ıslık çal gelince. Bir şey yap, haber ver yani. Bir hareket et. Ben anlayayım. Devam edelim. Şam'a girmek planlanmalı diyor adam ya. Hakikaten şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi yani. Neresinden tutsan elinde kalacak bir laf. Şam'a girmek planlanmalı. Akşam. Mehmetçiğe saldıranlar belalarını buldular. Vallahi bravo. Çok konuştuk ilk yerinde. Geç. Biri küfürbaz, biri ayrımcı. CHP'nin yerel iktidara geldiği İstanbul Belediye Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısının küfür, hakaret ve aşağılamalarıyla konuşuluyor. Ya dün sabah bununla ilgili örnek verdim. Yani midem bulanıyor benim baktığın zaman bu ikiyüzlülükten. Gerçekten midem bulanıyor ya. İnsanlık duygusunu yıkan ifade Kadir yandığıyla kaldı. Bak Akşam Gazetesi bile yazmak zorunda hissetmiş. Kadir Şeker'in erkek şiddetinden korurken katil olduğu Ayşe'de vicdanları isyan ettiren bir ifade verdi. Lütfen dikkat dinleyin. Özgür beni dönmüyordu. Karı koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı. Ama darp raporu alıyor abla. Beni dönmüyordu. Karı koca arasında olur. Darp raporu. Nasıl alıyorsun darp raporunu? Ortada bıçak çekecek bir durum yoktu. Ya altı üstü birazcık kırpaladı. Hani öldürmeye beş vardı. Sen niye giriyorsun ya? Ortada bıçak çekecek bir durum yoktu. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var? Ha, sokakta kadın dövmek normal, diğeri sadece saçma olan, öyle mi? Bir insanın 19 suç kaydı olması onu kötü yapmaz. En çok ben bu cümleyi beğendim. Evet ya, evet. Burhan hocam bir şey söyleyeceğim. Bu cümleyi kullansanız mı acaba? Ha, şu zindaşlı ile ilgili muhabbette. Vallahi bak. Ya şöyle diyebilirsiniz mesela. Bir insanın pek çok suçtan ceza almış olması, ayrıca Türkiye'de de tutuklu olması onun kötü bir insan olduğunu göstermez. Bence çok güzel. Bence tutar bu. Ciddi söylüyorum. Hatta bunu çoğaltabiliriz bunu ya. Bir insanla ilgili savcının üstelik bunu bırak diye bana baskı yaptı diyen bir savcının bu adam uyuşturucu baronu demesi hiçbir şey değiştirmez. Bence buradan yürüyebilirsiniz. Ciddi söylüyorum. Vallahi bak bu sağlam bir argüman olabilir ha. Tanıyan bilen varsa bir şey yapsın. Ben tanıyorum kendisini, artık konuşmuyor benimle. Ya rezalet ya. Bunu duydunuz mu? Dün hangi kanalın ana haberini izlediğimi hatırlamıyorum ama bir haber bülteninde gördüm. İstanbul'da polise Belgrad ormanlarının içinde bir ihbar geliyor. Oradaki seyyar ekibe. Diyorlar ki bir baba ve amca bir genç kızı kaçırdılar, öldürmek üzere ormana gidiyorlar. Kanınız dondu değil mi? Durum daha bitmedi. Polis bunun üzerine Belgrad ormanlarının içinde kovalamaca başlatıyor. Herifler kaçıyor çünkü. Aracın önünü kesiyorlar, durduruyorlar. Arabanın içinde gerçekten iki tane adam var. Kardeş onlar. İki erkek kardeş. Ve erkek kardeşlerden biri polis aracın dışına çıkın dediği anda elindeki eldiveni düşürüyor. Bu iş yaparken takılan plastik eldivenlerden, ustaların kullandıkları eldivenlerden var. Ve öbür eldiven aracın içine yere düştüğü zaman polis bir fark ediyor, içinde bıçak var. Ekmek bıçağı, at kadar bıçak sokmuş herif içine. Ve diyorlar ki hakkınızda ihbar var. Bir genç kızı alıkoymuşsunuz. Nasıl aşk olsun ya, olur mu öyle şey? Aa, bir bakılıyor ki arabanın bagajında bir kız var. Kızı katlamışlar. Ağzı kolibandıyla bağlı, eli kolu bağlı. Ve öldürmeye götürüyorlar ya. Öldürmeye. Ne kadar normal değil mi? Ne kadar normal, ne kadar sıradan. Ya oğlum ya, küfür edeceksin, onu bile beceremiyorsun. Nasıl gerizekalı insanlarsınız siz ya. Ne kadar sıradan bir şey değil mi? O öldürmeye götürüyorlar baya. İhbarı kim yapmış olabilir sizce? Hı? Benim de aklıma ilk o geldi. Bence bu iş anneden çıktı ama bu insanların can güvenliği yok ki. Yok, bu saatten sonra hiçbirinin yok. Taammüden cinayete teşebbüsten bu insanlar baba ile amca tutuklanmış. Bundan sonra ne olacak? Bilmiyoruz ki. Hadi bu örnek yakalandı. Sonrası? Ondan sonra işte insanlar ağlıyorlar. Diyorlar ki bir dakika ya, bir dakika, adalet lazım bize. Adalet. Ya adalet dediğin şey vicdana kalmış durumda. Adalet dediğin şey tamamen vicdanın elinde. Vicdan, vallahi kime bağlı olduğunla alakalı. İşte demin okudum ya. Hasan Kaçansan eğer, senin anlattığın dindarlık, samimiyet, vicdan falan hepsi tıraş. 187 bin liramı alırım, sakalıma bakarım diyor adam. Günlük 23 bin liradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sohbet programı düzenliyor. Ya var ya, hakikaten sinirleniyorum şunu her okuduğumda ya. 23 bin lira günlüğü. Çarptın diyeyim. Allah aşkına doğru söyle, çarptın. 23.365 ile çarptın değil mi? Yanlış çarptın. 365 olmasa hafta sonları yayın yok. Ayda 22 günden hesaplayacaksın. Onu da çarptın. 22 ile 12 ile, tebrik ediyorum. O da oldu. Bravo. Evet. 264. Doğru. Buldun. 23 bin liradan. Hiç. Hikaye işte. Bizde de bu. Neyse ki Takvim Gazetesi var. Her sabah okuyorum. Neşem yerine geliyor. Oh! Banka soygununa dur. EFT havale vurgunu bitti. Sırada kredi kartı aidatları var. Ne diyorsun? Sayın şeyin de fotoğrafını basmışlar. EFT ücreti 7,5 liradan 1 liraya. Havale ücreti 6 liradan 50 kuruşa. Kredi kapama cezası %5'ten %1'e. Nakit avans %4'ten %1'e. Ödenen ücret kalemi 2400'den 51'e indi. Milyonları sevindiren müjdelerin devamı 6. sayfamızda. Buyurun, aile salonumuz üst katta efendim. Salatalık var. Bugünün güzel haberi salatalık. Yani salatalık değil de salatalık. Niye? Canan Karatay yine konuştu. Konuşuyor efendim. Hakikaten durduramıyoruz kendisini. Konuşuyor. Ot diyor, saman diyor, çöp diyor. Bir şey söylüyor ama. Ve bir şey anlatıyor. Hiç pas geçmiyor. Sürekli. Tebrik ediyorum Ali Yiğit. Ayda 469 bin lira eder. Vallahi hiç girmeyelim o işlere. Hiç girmeyelim. Ayda 469 bin liradan o zaman bu yayının bedeli kabaca, çok kabaca şu anda 25 milyonu bulmuş durumda. Nerede? Nerede kardeşim? Var mı? Var da ben mi göstermiyorum? 23 bin liradan konuşuyor. Sohbetin konusu ne? Herodot Cevdet'le tarih sohbeti. Vallahi ben daha kralını anlatırım. Ciddi söylüyorum. Bak çok ciddi söylüyorum. Daha kralını anlatırım sana. Sallatalık haberi şöyle devam ediyor. Profesör Canan Karatay'ın iddiası. Turp yerseniz turp, fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz. Ben size neyse öyle zaten öylesiniz de onu demeyelim. Ünlü gurme Vedat Milor'un cevabı. Anladığım kadarıyla hıyar yemeği bırakıyoruz. Ya çok çok nezih bir muhabbet ya. İşte ben seviyesizim, ben giremiyorum bu muhabbetlere. Benim ağzım bozuluyor direkt. Vallahi ağzım bu. Ben tutamıyorum kendimi. Profesör Karatay yine ezber bozdu. Bağışıklık için ilginç bir tavsiyede bulundu. Yemek eleştirmeni Milor'un yorumuysa gündem oldu. Hıyar örneği sosyal medyayı kasıp kavurdu ve görmediyseniz hata sizin. Prostat bezi erkeğin derdi. Anam prostat bezin mi var derdim var, gerçekten öyle. Vallahi. Profesör Doktor Ramazan Altıntaş üreme sağlığı anlatıyor. Hazır mıyız? Buyurun. Yaş ilerledikçe risk artıyor. Gerçekten çok ciddi bir, ya acayip bir tıbbi saptama bu. Çok acayip. Ben sabah bunu gördüm, gözyaşlarına boğuldum. Dedim ki böyle hekimlerimiz var. Allah bin kere razı olsun. 40'lı yaşlardan sonra büyüyen prostat bezi cinselliği bitiriyor. Hocam orada değil, yan kutuda o. Yan kutuya onu şey yapacağız. O sol tarafa değil sağa doğru gideceksiniz. Sol taraftaki kutuda kadının ilacı nar var. Vallahi bak kadının ilacı narmış. Neye iyi geliyor? Hiç fikrim yok. Ama yani kadınsanız ilacınız nar. Koca gazete yalan söyleyecek değil ya. Kadın mısın? Kadınım, ilacın nar. Uzatma artık. Nafiz Karagözoğlu hocamıza gelen seksli meksli şahane sorularımız var. Buyurun. Aşk hayatım bitti. Ulan bitmez olaydı arkadaşım. Ne problemli insanlarmışsınız ya. Aşk hayatım bitti. Kilo al dediler. Ne önerirsiniz? Vallahi soru böyle bak. Yemin ediyorum uydurmuyorum. Aşk hayatım bitti, kilo al dediler. Ne önerirsiniz? Yani kilo almak içinse şahsım pekmez. Erzurum. Ağırlıklı olarak Erzurum civarından. Ankara Ayaş çok iyi olur. Biraz daha karbonhidrata ağırlık verebilirsiniz. Yalnız ben şeye takıldım hocam. Aşk hayatım bitti diye niye sana kilo al dediler? Hayır, eğer şöyle bir şey varsa sarıyorlar seni. Oğlum nasıl olsa bir şey yok seninle. Boş ver bu saatten sonra. Yani Elvis binayı terk etti. Onu biliyoruz artık. Tamam. Sen kilo al, en azından gönlünce ye demiş olabilirler. Artık kilo alabilirsin. Kim bakacak, kim görecek. Yemişim bunu ya. Aşkını. Sen kafana takıl. Kafana göre takıl. Ye. Ben soruyu anlamadım hocam. Aşk hayatım bitti, kilo al dediler. Bence senle John Benjamin geçiyorlar. Ciddi söylüyorum, kahvede mavede ise büyük şey yapıyorlar, John Benjamin geçiyorlar. Öyle bir şey bu. Aşk hayatı biten adama niye kilo al desinler ya? Ayrıca niye adam diye düşündük ki biz bunu? Bak bu da cinsiyetçi bir şey. Aşk hayatı biten kadına niye kilo al demiş olabilirler? Kilo al. Anam yediğin en azından yarasın ya. Vallahi kime kendini beğendireceksin? Zaten kadının ilacı nar sonuçta. Değil mi? Nar yani. Mr. Corona. Singapur'da virüsü kaptı. Hiçbir şey olmamış gibi Avrupa'ya dönüp tatil yaptı. Tam 11 kişiye ölümcül hastalığı bulaştırdı. İngiliz iş adamı Steve Walsh Singapur'da koronaya yakalandı. İyileştiğini sandı. Fransa Alplerinde tatil yaptı. Ülkesine dönünce de bardan çıkmadı. Ne yaptı? Bardan çıkmadı. Ya sabaha kadar bar pavyon geziyor bu. Sabaha kadar kumar oynuyor. Öyle bildiğin barbutçu ya. Duvar dibinde zar atıyor bu. Hiçbir şey bulamasa kahveye gidiyor en dipteki masada, vallahi vidolu tavla oynuyor. Ya bu böyle bir adam. Bardan çıkmadı. Sonraki cümle, yoga kursunu tamamladı. Ya sizin yapacağınız haberin yani tamamı anlamında çok ciddi incelenmesi gerekiyor. Adamı düşün bak. Bardan çıkmıyor, yoga kursunu tamamlıyor. Barda yoga kursum var hocam. Bu bardan çıkmadığına göre kursu nerede açtılar? He? Yani bu nasıl bir bar? Tam olarak ne içiyorsunuz orada? Ne tüketiyorsunuz? Kafalar bir süre yani yükseldikten sonra hep beraber falan mı yapıyorsunuz? Hadi bakalım. Bu saatten sonra servisi kesiyoruz. Işıklar yanıp sönüyor. Klasik meyhane muhabbeti. Çıt çıt çıt çıt. Hadi yavaştan yaylanın. Bizim de evimiz barkımız var muhabbeti. Çıt çıt çıt. Işıklar hep kararıyor. Barmen çıkıyor, güneşi selamlama hareketiyle başlıyor. Hep beraber selamun aleyküm, aleyküm selam. Ondan sonra tepesinin üstünde herkes kalkıyor ve kapanış. Şahane bar değil mi ya? Vallahi ben de çıkmam öyle bir bar bulsam. Seyretmeye giderim sadece. Tam 11 kişiye mikrop saçtıktan sonra korona oldu anlaşıldı. Barda ve yoga kursunda toplam kaç kişi var? Buyurun günün matematik sorusu. Şimdi bardan çıkmıyor. Yoga kursunu da bitiriyor. O zaman barla yoga kursunun birlikte olduğunu anladık. Kaç kişi var? O bar nasıl yaşıyor? Bir tanesi bu. 11 tane de virüs bulaştırdığı var, 12 kişi. Şimdi bunların bir grubu yoga öğrencisi olsa, hani 5 tane az lan aslan 3 tanesi. 3 tanesi. E sana kaldı 9 kişi. 9 kişiyle o bar dönmez ki. Haberin tamamı yalan ya. Mikrop saçtıktan sonra korona olduğu anlaşıldı. Uydur uydur söyle. Varsa ipediz haberleri bunlar. İp yoksa çok sorun değil, ortaya da saçabilirsiniz. Devam edelim. Bu Kadir'de olmaz. Ya gencecik bir çocuğun hayatı karardı. Gencecik bir çocuğun hayatı karardı. Bir kişi öldü. Katil ama öldü. Ve haber. Kadir Şeker Ayşe D'yi Özgür Duran'dan kurtarmak istedi. Saldırıya uğrayınca bıçakla direndi. Uğruna katil olduğu kadınsa çark etti. Özgür'le kavga etmiyorduk. Ortada bıçak çekecek bir durum yoktu. Haberin başlığı. Bu Kadir'de olmaz. Bir çocuğun hayatı karardı ya. Yani niye? Hakikaten değil mi? Yani şöyle bir bar olsa hoşunuza gitmez mi ya? Yani gidiyorsun mesela, hani eve geçmeden iki tek atayım biraz kafayı açalım diye. Oturuyorsun, barmen seni görünce diyor ki namaste. Efendim birader diyorsun, senin kafa bozuk çünkü yani biraz rahatlamaya, kafayı soğutmaya gelmişsin. Diyor ki namaste, yani selamlıyoruz kardeşim. Ondan sonra önünde böyle elleri omuz genişliğinde açıyor. Vücudu arkaya doğru tam uzatarak kafayı kaldırıyor ve güneşi selamlama hareketi yapıyor sana. Bizde olsa büyük arıza çıkar, yemin ediyorum. Çok büyük arıza çıkar. Bugün Zeynep'in doğum günü. Zeynep Tarkan yayında. Bak şu anda sevgili Zeynep nice yaşlara. Helal müzik yapmaz ha. Rock müzisyenidir kendisi. Valla helal müzikle alakası yok. Rock müzik söyler, güzel de söyler. Bugün doğum günü nice yaşlara Zeynep'ciğim. Sağlıkla, mutlulukla. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Şuradan bir haber daha vardı. Şimdi hapı yuttu. Look etti haber. Konya'da Latif I Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nin 7 kurucusu arasında yer aldı. Evet. Uyuşturucu hap alırken yakalandı. Hayır, niye kötü düşünüyorsun ki hemen? Lütfen, niye kötü düşünüyorsun? Belki hapları alarak tüketmek istiyor. Belki böyle mücadele edecek Latif I. Haberin başta dikkatinizi çekti mi? Hapı yuttu. Hapı mı yuttu? Almış ama sadece yutarken belgelenmiş durumda değil. Neden İdlib? Buyurun. Ergün Diler'in bugün bizimle paylaştığı muhteşem görüşleri. İdlib'de saldırılar sürecek. Çünkü ABD ve Rusya, hatta İran, Türkiye'nin bölgede ciddi bir askeri operasyona girmesini istiyor. Neden? Vallahi ülkece bunu merak ediyoruz. Ergün gözünü yiyeyim. Ne olur bir açıkla bize ya. Kurtulalım bu çileden. Yani ya sen ya İbrahim Karagül. Valla tercih yapmak zorunda olsam yemin ediyorum ben seni tercih ederim. Çünkü öbürünün kafa tamamen gidik. Onda espri de yok. Sende var. Sende var. Öyle şeyler söylüyorsun ki sen zaman zaman gönlümüzü yerliyorsun. Ama o kadar. Ben seni seçiyorum. Ciddi söylüyorum. Ben senden yanayım. Ne olur anlat da bilelim. Lütfen. Ne olur ya. Hadi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün de beraberdik. Günü birlikte karşıladık. Günü birlikte değerlendirdik. Ve sizin varlığınızla ülkede konuşulması gereken ne varsa konuştuk. Hep beraber. Çünkü biz konuşulması gerekenin saklanması gerektiğini düşünmüyoruz aynı zamanda. E konuşuruz. Niye? Aynı şeye inanmıyoruz. Olabilir. Doğrusu da o zaten. Herkesin aynı şeye inandığı bir ülke çok sıkıcı, çok tatsız bir yer olur. Bizim hepimizin bu ülke için çok güzel hayalleri var. Farklı şeyler düşünerek ama aynı ülke için güzel hayaller bunlar. Hepimiz 97 yıllık bir cumhuriyetin daha iyi yaşamasını istiyoruz. Ve onun için de biz de iyi yaşamak istiyoruz. Bu konuda çok kararlıyız. O zaman oturup konuşacağız diyoruz. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız. Ve bu uzaklık mutlaka ayrılık getirecek. Direnmek mümkün, yapıyoruz işte. Yine yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Tamam, bu yayın sürsün o zaman. Benim de katkım olsun ama nasıl yapıyorduk bir anlat. Şöyle... Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın ve büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi abone ol tuşunu tıklayın. Bir de yanında katıl diye bir tuş var. İsterseniz bu yayına, tamamen parası olan bu yayına, ayrıca siz aylık 5 lira, 15 lira ya da 60 liralık katkılarınızı iletebilirsiniz. Bir de yanındaki zile dokunmayı unutmayın ki yayınlar başlamadan haber gelsin size. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille de yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. 4,5 yıl sonra da aynı şekilde devam ediyor. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.